Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül. Hafta ortasına geldik efendim. İkinci işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara bakacağız ve ekonomist Belgin Maviş ile birlikte. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. Güzel bir gün olsun.
Güzel bir gün olsun. Hafta kısa dedik. Haftayı artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Doğru. Yarın son gün işlem günü olarak öyle diyelim. Şimdi gelişmelere bakalım. Verilere bir göz atalım. İç taraf ve dış tarafta neler var? Hemen bakalım. Ekonomik güven endeksi keza takip ettiğimiz veriler arasında 101.4 olarak geldi. Ticaret dengesi keza takibimizdeydi. Eylül'de 2.55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı Eylül ayında %30 artış gösterdi. İthalatı ise %11.9 arttı. Şimdi iç gündem bu şekilde değerlendirmenizi alacağım. Dışarıya baktığımızda ABD gündemimizde. Orada da dayanıklı mal siparişleri, keza ham petrol stokları takip edilecek. Şimdi iki tane iç tarafta ve dış tarafta gündemler var. Ne dersiniz? Etkisi nasıl hissedilir piyasalar tarafında?
Bizdeki güven endeksi beklentiler dahilinde, beklentinin biraz aşağısında olabilir ama şu andaki ekonomik aktivitenin devamlılığını gösteriyor. Ticaret dengesi tarafına baktığımızda ise Türkiye daha önce ithalat ağırlıklı büyüyordu. Son iki yıla baktığımızda ise o büyüme rakamlarındaki yükselişi daha çok ihracat ağırlıklı büyümeden sağlıyoruz. Bu da içeriye sermaye girişi demektir. Evet, maliyetler tarafında artışlar var ama ihracat ağırlıklı bir strateji devam ediyor. Ticari dengesi açısından da bu önemli. İthalat tarafına baktığımızda gerçi orada da tedarik zincirinden kaynaklanan sıkıntılar var ama ithalat kısmının biraz daha düşük olması bu anlamda sevindirici. Amerika tarafında ise sadece makro veriler değil, aynı zamanda da Fed başkanlık koltuğuna kimin oturacağı gündeme taşınmaya başladı. Biden yönetimi Fed başkanının kim olacağına ilişkin görüşleri almaya başladı. Orada zaten sistem guvernörler var. Fed başkanlarının yanı sıra güçlü guvernörler var. Onlar da Fed başkanları gibi açıklamalar yapıyor. Çünkü her bir Fed başkanı bir eyaletin başında oluyor. Oranın bir tür finansal valisi olarak da değerlendirebiliriz. Bunlar içerisinde Brainard'ın ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Bakalım Beyaz Saray bu konuda ne düşünecek? Bunun yansımalarını da göreceğiz. Öte yandan da Amerika tarafında görünmeyen el yine devrede. Özellikle piyasalar tarafında makro veriler beklentilerin aşağısına gelse bile sadece iki veriye duyarlılığın biraz daha arttığını görüyoruz. Bunlar işsizlik maaşı başvuruları ve işsizlik oranı. Diğeri ise tarım dışı istihdam tarafı. Bunun dışındaki verilerde enflasyonun yüksek çıkacağına dair görüşler oluştuğu için onu tetikleyebilecek ya da onu rahatlatabilecek veriler yan gözle takip ediliyor. Ama piyasa sanki biraz daha böyle yıl sonu rallisine erken başladığı için veriler açısından baktığımızda çok fazla iyileşme ya da o Fed'in deyimiyle hani kötüleşti demez de Fed ılımlı seyrediyor der ya, ılımlı seyrine de razı olacak piyasa.
Peki, şimdi borsaya bakalım. BIST Düz Endeksine hemen %0.06'lık yükselişte 1510 puandan güne başladı. 1500 üzerini koruyan bir borsa tarafı görüyoruz ki 1512 yukarıda, yani haftalık yine en yüksek hareket. Dün de keza en yüksek hareket takip ettik bu saatlerde. Bugün de bakıyoruz yine artış devam ediyor. 1432'de aşağıda. Önemsediğiniz seviyeler neler? Şimdi aşağıda ve yukarıda neleri takip edeceğiz? Hangi gelişmeler var borsa açısından? Ne dersiniz?
Evet, hafif yatay bir başlangıç, alıcılı yatay bir başlangıç ki beklenti de o yöndeydi. Özellikle vadeli tarafta bugün ve yarın yarım gün, 1,5 günlük bir süre kaldı Ekim vadeli kontratların tamamlanmasına. Dolayısıyla günün ikinci yarısında özellikle vade bitimine rastlaması nedeniyle hem endeks tarafında hem de hisse bazında bir satış görebiliriz, bir realizasyon görebiliriz ki böyle bir ihtimal olduğunda özellikle 1505 seviyesi önemli. Daha sonrasında 1495 ve 1485 destek noktalarımız olarak karşımızda. Ama 1500 ve 1505'in üzerindeki bir kapanış bizi 1530-1550 hedeflerimize taşır ki daha önceki zirve noktasının 1589 seviyesi olduğunu hatırlatalım. Teknik olarak da BIST 100'deki özellikle son iki kapanışa baktığımızda Hande, burada tamam bilanço dönemi var vesaire, bunların hepsine okeyiz ama yukarı yönlü hareket etme iştahı var. Zaten klasik bir söylemdir ve bu her zaman işler. faizler aşağı indiği zaman borsa her zaman yukarı çıkar. Buradaki getiri anlamında potansiyel. Borsa İstanbul bu anlamda iskontolu da zaten. Dolar bazında da ucuz. Hani birçok seçeneği alabiliriz. Burada bir tek yabancının ağırlığı hissedilmiyor. Yerli yatırımcının ise risk alma iştahı devam ediyor. Ama onlar da yabancının pozisyon aldıkları BIST 30 içerisindeki yer alan holdingler dahil olmak üzere hisse senetlerinde değil de daha fiyatlamaları düşük olan daha seri hareketlerin olduğu hisse senetleri tarafında
oluyor. Ne zaman
hissedilir
bu? Yani yabancının ilgisi tekrar bu geri dönüşü ne zaman, hangi gelişmelerle takip ederiz Bergin Hanım?
Merkez Bankası'nın duruşu, bununla birlikte rezervler, Türkiye'nin CDS'leri ki 450'ler seviyesinde, kurda belli bir seviyede konsolidasyon olması. Merkez Bankası bir kur hedeflemesi yapmıyor. Ancak Merkez Bankası'nın elbette ki aklında bir bant aralığı vardır. Bu bant aralığı neresi? 9.85'ler tarihi zirvesi oldu ve dün itibariyle de 9.41'lere kadar da bir geri çekilme gördük dolar TL kurunda. Ama günün ikinci yarısında yeniden bankalar arası piyasada 9.53'e çıkan bir dolar TL kuru vardı. Bu da endeksi biraz baskıladı aslında. Endeks belki daha yukarıda kapatacaktı dünkü kapanışta. Dolayısıyla yabancının bu konuda Türkiye'nin yapısal reformları, ekonomik ve hukuksal reformlarıyla ilgili süreci devam ettirmesi ve bununla birlikte Amerika-Türkiye ilişkileri gibi hususlar yabancının buraya gelebilmesi için önemli. Bu tabii ki aynı zamanda o istikrar çizgisini yakalanması durumunda Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke notunda bir iyileşmenin olması gerekiyor. Bu yani Türkiye iki şekilde dışarıya olan bağımlılığını daha azaltabilir. Ana sermaye malı üretimi için girecek olan sıcak para, sermaye piyasalarına girecek olan. Şu ana kadar Türkiye'ye girişlere baktığımızda daha çok o kısa süreli fonlar vasıtasıyla giren para akışı söz konusuydu. Dolayısıyla burada yatırım yapılabilir ülke notunu birine elde edebilirsek bu borsanın ivme kazanması için ciddi anlamda etkili olur pozitif yönde halde.
Hemen şunu da sorayım. Şimdi tabii. Yükselen bir borsa görüyoruz. Saydığınız evet. Etmenler doğrultusunda sonrasında hangi seviyeleri takip ederiz? Yani geriye döndüğümüzde daha yukarıdaki seviyeleri gördük borsada.
Doğru.
Yine aynı o seviyeler mi takip edilir?
Hani hedef 2 sent. Dolar kuruna göre hesaplayalım 2 sent seviyesi. Dolayısıyla burada baktığımızda hani biz 1580 diyoruz ya 1600-1650 seviyeleri ve bunun üzerindeki seviyeler yani 2 sent o andaki kur neyse o 2 sent seviyesine kadar borsanın yükselebilme potansiyeli var ki ben şöyle bir baktığımızda hani yaklaşık olarak 2 sent hedefi de 1800'ler seviyesine tekabül ediyor. Bu hemen bugünden hani yarın olacak bir seviye değil tabii ki ama ilk önce bizim 1600-1665 hedeflerini görmemiz gerekiyor. Ama daha hani realist olalım. Önce biz 1589'u bir geçelim.
Peki.
1589, 1615, 1665 ve daha sonrasında 1700'lü seviyeler bunlar görülebilir. Bu hikayeyi oluşturabilmek için de dediğim gibi Türkiye'nin o çizgisinden, finansal çizgisinden güveni oluşturacak İktisadi ve hukuki adımları daha önceki süreçleri kesintisiz devam ettireceği bir sürece ihtiyacı var. Bunların hepsi borsaya hikaye yazar. O zaman yabancılar, zaten yabancı burada var. Yabancının sadece oranı düşük ve yabancı pozisyon olarak daha önce dips tarafındaydı. Şimdi dipsten de bir parça çıktı. Hisse senedinde ise yabancının işlem yaptığı hisseler yine 30 içerisindeki 10-15 hissede kaldı. Şimdi üçüncü, şimdi onlar bu şeyi süreci biraz kaçırdılar da diğer etkenlere bağlı kaldılar. Bankacılık tarafı ucuz kaldı, oradaki treni biraz kaçırdılar. Hala fırsat var. Sanayi tarafında bu kadar kârları muhtemelen beklemiyorlardı. Türkiye büyümesini de bu kadar yüksek bir büyüme beklemiyorlardı. Yani %9 yıl sonu büyüme hedefi olan ülkenin bırakın da borsası biraz yükselsin.
Peki.
Dolayısıyla yeni hikaye bu.
Tamam. Bankacılığa da bir bakalım. Tabii. Sınayiye de göz atalım. Sonrasında Viyop tarafına da bakacağız. Bankacılık ki toparlanma var. %1'in üzerinde artış görüyoruz. 1247'lerden 1301'e kadar da çıkmış şu an için. 1299 takip ediliyor Belgin Hanım. Toplu da rica edelim. Çünkü birkaç gündür bakıyoruz farklı hareketleri, özellikle garanti tarafı, diğer bankalar tarafına da geldi ki dün gibi yine yeşil bir tablo takip ediliyor. Burada da garantide 9.36 var. Halk Bankası'na bakalım 4.41, orada da artış var yarım puana yakın. Vakıflar Bankası'nda da keza 3.40'ı takip ediyoruz. Buyurun.
Şimdi hani dünkü kapanış bankacılık tarafında 1286 0.98'lik bir artış. Düne baktığımızda özellikle spor hisselerinin yine ağırlığını koyduğunu, ulaştırmanın ve holdinglerin de buna eşlik ettiğini görüyoruz. Banka bunun bir hayli gerisinde kalmış ama dün sabah itibariyle özellikle Garanti Bankası'nın indikatör olarak dikkat çekmiştik. İlk etapta ne demiştik? Garanti Bankası'nın 9.15'i geçmesi gerekiyor ki BIST 100 endeksinin 1465-1470 direncini geçebilsin. Sonrasında ki süreç içerisine baktığımızda 9.25 bandına doğru yükselişler de bizi yeniden 1500'ün üzerine taşıyacak seviyelerdir. Yönetmenimizden bir önceki tabloyu rica edelim mümkünse.
9.36 gördük.
Evet, 9.36, 35.36. Neredeyiz biz şu anda? Endeks olarak baktığımızda 1500'ün üzerindeyiz. Hatta 1520'ye doğru yaklaşıyoruz. Demek ki burada indikatörümüz garanti. Ve bugün garantinin bilançosunun gelmesi bekleniyor. Evet. Dün Akbank'ın bilançosu geldi. Güzel bir bilanço geldi. Ki gelen bilanço sonrasında da performans devam ediyor. Yani beklenti sona erdi gibi bir bilanço değil. Bununla birlikte Yapı Kredi Bankası da 3. merakla beklenen bilanço sonrasında da İş Bankası geliyor. İş Bankası'nın da karlılığı pek sürpriz yapmayacak ama onu bir holding olarak da düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu andaki mevcut konjonktür bankacılık tarafını 1300 ilk hedef noktasına ulaştırmış gözüküyor. Yapı Kredi yine sürpriz yaparsa, garanti beklentiden iyi bir karlılık getirirse bankacılık tarafında da 1350-1400 bandında hareketleri görebiliriz. BIST 100 endeksi teknik olarak 100 tane hisse banka ve holdinglerden oluşur. Yani o yüzden BIST 100 endeksi mali bir endekstir ve bankacılık tam anlamıyla hareket etmeden endeks ancak holdinglerin katkısıyla hareket eder. O yüzdendir zaten yatırımcının büyük bir çoğunu ona uyandı ve holdinglerde ağırlığını arttırdı.
Peki sınayiye de bir bakalım. Hemen kısaca şöyle göz atalım. Hızlı hızlı geçeceğiz. Çünkü bilanço dönemindeyiz bu arada. Doğru. Bilançolara da bir göz atmak istiyoruz. %0.22'lik artış var. 2746 takip ediliyor. Şimdi yükseliş devam ediyor. Sınay tarafında da son bir haftaya baktığımızda çizgi yukarı.
Tabii. Şimdi bazı sorular geliyor. Diyorlar ki tüm hisseler çıkmıyor hocam. Hayır, aslında genele yayılan alımlar var. İşlem hacmiyle de desteklenen alımlar var. Yani günlük hacimlere baktığımızda 21-25 milyar TL bandında olduğunu düşünecek olursak aslında buraya para giriyor. Hangi hisselere giriyor? Özür dilerim, sanayi tarafında hareketlilik. Ve zaten sanayi tarafı bir kez daha 2750 seviyesine geldi. Çok kısa bir süre içerisinde 2580'lerden 2750'lere geldi. 2800 ilk hedef noktası. Dünkü kapanış 2740. Dünkü kapanış seviyesinde biraz soluklanma diyebiliriz ki dün borsanın birazdan bahsedeceğimiz hani ne diyelim aslarının bilançoları geldi. Hepsi hemen hemen neredeyse aynı güne geldi. Tofaş Fabrikası, Türk Traktörü, Tekfeni, aklıma gelenler Otokar, Ereğli, İzdemir gibi hisseler. Dolayısıyla burada baktığımızda sanayi tarafı onun öncesinde zaten fiyatlamaları yaptı. Bazıları Ereğli gibi belki de tarihinin en iyi bilançosunu, karlılığını getirdi. Dolayısıyla halihazırda sanayi tarafı yoluna devam edecektir hani.
Peki. Vadeli tarafa da kısaca hemen bakalım. Oradaki hareket nasıl nasıl devam ediyor? Spot piyasa pozitif ki bu tarafta da yine yatay pozitif bir şey görüyoruz. 1628 yukarıdaki haftanın en yüksek seviyesi.
Şimdi dün bant aralığı 1617 ile 1612 ile 1627 aralığındaymış halde. 1624'ten kapanmış dünkü kapanış uzlaşma fiyatı. Şimdi bunun üzerinde muhtemelen bu ayı 1650 benim beklentim vardı ama 1630 seviyesinde 30-35 bandında bir noktada kapatacak. Ve şöyle bir baktığımızda hani burada genellikle saatlik olarak bakıldığında hareketli ortalamalar 1588 seviyesinden geçiyor. Bunun üzerindeki her kapanış alıcılı seyrin korunduğunu gösterir vadeli tarafta ve geri çekilmelerde özellikle 1612 bugün için destek. Yukarı yönlü harekette ise 1633 ilk direnç noktamız, diğeri ise 1645 seviyesinde olacak halde alıcılı yatay ama alıcılı bir seyir gözüküyor.
Hisselere bakalım. Aselsan'la hemen başlayalım. Şirketin Ukrayna ordusunda kullanılan kazak 2M1 tipi zırhlı araçlar için silah sistemleri tedarik edileceği medyada yer alan haberler arasında. 16.97'ye kadar çıkmış, 14.62'lerden gelmiş. Eylül ayında 14.62'yi görmüş ve Ekim ayında şu an için hemen hemen en yüksek rakam gibi karşımıza çıkıyor. Ama bugün için satıcılı bir görünüm var. %3 civarında, %2.95'lik satış görüyoruz Belgin Hanım. Şimdi yükseliş var son bir ayda ama gün içinde de %3'e yakın bir aşağı yönlü hareket. Ne dersiniz?
Aslında baktığımızda Aselsan'ın net kârda geldi ve 3.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Şöyle yatırımcı şunu diyebilir: ah Aselsan, yine 17 seviyesini geçemedin. Şu anda da %3 aşağıda, biraz beklentileri karşılayamamış. İlk 9 aydaki kârı ise 3.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş. Şimdi şöyle bir baktığımızda Sayın Görgün'ün açıklamaları da vardı. Şimdi fiyat kazanç oranı olarak baktığımız mavi, piyasa değeri böyle defter değerine baktığımızda sarıyla olanlara çizgiler. Bu da bize şunu gösteriyor: Aselsan belli bir bant aralığı içerisinde ve bununla birlikte zorlu geçen, tedarik tarafındaki yaşanan süreçlere rağmen zorlu geçen bir 2020 yılının etkilerini üzerinde taşımaya devam ediyor. Ama bu başarısız olduğu anlamına gelmiyor performans olarak baktığımızda. Özellikle geçmişte yaşanan, diyor Sayın Görgün açıklamalarında, dayatmalar, ambargolar, tedarikte çıkan sıkıntılar sonucu millileştirme çalışmalarının ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Yani bu da şunu söylüyor: Aselsan 4. çeyrekte biraz daha güzel bir performansla karşımıza gelebilir. Ve bu gözle baktığımızda ne satışlarda yıllar itibariyle, çeyrekler itibariyle artış eğilimi bu şekilde korunursa halde Aselsan'ın 4. çeyrekte karşımıza daha güzel bir tabloyla yatırımcıyı memnun edecek seviyede gelebilir.
Peki, Aselsan'a baktık, hem piyasa performansına, bilançosuna, hem de şirket şu anki hisse performansına. Şimdi katmercilere geçelim. Şirket tarafından döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplamda 11.6 milyon euro borcun ortalama 10.79 lira kurla, 1 milyon dolar olan borcun da ortalama 9.60 Türk lirası kurla %20 yıllık faiz oranlarıyla Türk lirasına çevrildi ve finansal kuruluşlara yabancı para birimi cinsinden güncel borçların 31.4 milyon euro ve 376.138 dolar olduğu, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar şirketin finansal kuruluşlara döviz cinsine herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı haber akışı var. 1.28'lerden 1.37'ye çıkmış ki artış görüyoruz, 0.74'lük bir artışı var şu an karşımızda. 1.36 hisse fiyatı.
Evet, son derece traderların sevdiği, küçük bazı yatırımcıların da hareketliliğini sevdiği. Yönetmenimizden rica edelim, son 3 aylık performansı bize getirebilirse, varsa 3-6 ay da fark etmez olabilir. Katmercilere baktığımızda teşekkür ederim. Yatay ve sıkışık bir seyir, bir bant aralığına sıkışma var ve dolayısıyla burada baktığımızda 1.28-1.36 kırabilmesi için yeni bir takım pozitif haberlere ihtiyaç var. Ama savunma sanayine destek veren bir şirket olduğu için yeni dönemde yerli ve milli çalışmalar ekseninde katmercilerden biraz daha haber akışının yoğunlaşmasını bekleyebiliriz.
Peki, hemen geçelim Petkim'e. Petkim'e bakacağız. GCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA, kısa vadeli notunun A-1 plus A-1, uzun vadeli uluslararası notun BB, kısa vadeli uluslararası notun B not görünümlerinin ise stabil olarak belirlendiği açıklanmış. 6.06'ya kadar da gerilemiş. Son bir ayda 6.66'lardan gelen fiyat, 0.62'lik yükseliş var. 6.54 şu anki fiyatı.
Geçtiğimiz 2 yılda çok fazla hisseye bir takım beklentiler yatırımcı tarafından yüklendi. Tabii haber akışları, bu konudaki yorumlar da etkiliydi. Ama bir bant aralığı vardı ki o bant aralığını geçmedi Petkim. bu gözle baktığımızda Petkim aslında Eylül ayı ve Ekim ayı içerisinde yukarı yönlü bir performans gösterdi. Ama bu gösterdiği performans onu yedili seviyelere yaklaştırmanın uzağındaydı. Yatırımlarını tamamladı. Bununla birlikte bazı özellikle liman dahil olmak üzere yeni yatırımlar için de start aldı. Ve bu süreç içerisinde Petkim o fiyat aralığının içine sıkışmaya devam etti. Ben petrokimya tarafının da 2022-23 periyodunda hem kimyanın ilaç tarafı hem petrokimya tarafının biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden 7 lira hedef fiyat, geri çekilmede ise 5.30 destek olarak karşımızda olacaktır.
Peki, Türk Traktör'e geçelim, hem hisse performansını görelim hem de finansal sonuçlarına bakacağız Bergin Hanım. 2021 yılı ve buradaki finansal sonuçlar 173.80'e kadar çıkmış. Şu an satıcılı bir görünüm var. 170-70 fiyat karşımızda. 150'lerden gelmiş şu anda. Eylül ayında gördüğü rakam, yani Eylül ve Ekim ayında 150'den 173.80'e kadar da çıkmış.
Evet, Türk Traktör 2021 yılı yatırım harcamaları beklentisini 320 ile 380 milyon TL arasında belirledi ve KAPA'da yaptığı açıklamalarda 2021 yılı sonuna kadarki beklentilerinde iç piyasa traktör satışları 31.500-33.500 seviyesinde, ihraç traktör satışları 15.500-16.500 adet ve yatırım harcamaları 320 ile 380 milyon TL arasında şekillenecek. Bununla birlikte Türk Traktör'deki hareketliliğe ve baktığımızda özellikle 3. çeyreğinde 2.407 milyon lira beklentilerin hafif üzerinde 2.467 milyon TL net satış açıkladı ve açıklanan net satış tutarı 2021 yılının 2. çeyreğine göre %14.71 azalış gösterirken 9 aylık rakamlara bakıldığında satışlar yıldan yıla %111.5 oranında arttı. Ve bununla birlikte Ocak-Eylül döneminde şirketin yurt içi traktör satışları %80, ihracatı ise %26 arttı. Yani beklentinin hafif üzerindeki satışlarla birlikte. Şöyle bir bakıyorum, özellikle üretim ve satışlarındaki artış ve net kar tarafında ise 209 milyon TL beklentilerin üstünde 221.8 milyon TL olarak açıklandı. Dolayısıyla beklentileri tam olarak karşılayamasa da, çok özür dilerim, özellikle kur tarafındaki hareketlilik ve bununla birlikte maliyetlerdeki artış gibi unsurlar biraz ikinci çeyrek bilançosunu aratan bir Türk Traktör karşımızda. Ama şunu da söyleyeyim, portföylerde yine yerini kısa sürede alacaktır.
Peki Tekfen'e bakalım. Hemen sonrasında Tekfen Holding'de nasıl bir performans var? Burada da beklentiler 398 milyon Türk lirası seviyesindeymiş. Üçüncü çeyrek beklentilerin üzerine 463.1 milyon Türk lirası kar açıklamış Bergin evet. Hanım. 13.56'lardan gelmiş. 15.42.199'luk yükseliş var.
Evet, burada özellikle satış gelirleri %34 büyümüş. Önceki çeyreğe göre ise bu yatay kalırken 9 aylık dönemde gübre kolunun lokomotif olmaya devam ettiği analiz raporlarında yerini almış. Bununla birlikte ciroda ve kar marjlarındaki artış net karı desteklerken, bunun yanında Florya gayrimenkulün satışından gelen 124.6 milyon TL gelir ve portföy yatırımları net karı destekleyen bir diğer unsur olmuş Tekfen'de. Ve Tekfen geçen yıl aynı dönemde hatırlatalım 14.5 milyon lira zarar yazmıştı. Bilanço sonrasında %2'lik yükseliş boşuna değil. Yine tabii ki model portföylerinde yerini almaya devam edecek hisselerden biri.
Son bir otokarı da sıkıştıralım. Ardından tabii Amerika'da da yine keza bilanço dönemi, orada da hisseler var. Ona da bir bakacağız. O da hemen sonrasında ekranımıza yansırsa son iki dakikamıza sığdıralım. 300'lerden 353'e kadar da çıkmış rakamımız. Şu an 343 fiyat karşımıza çıkıyor. Otokar tarafında satış görüyoruz bugün için.
Evet, otokara baktığımızda otokar 9 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu %53 oranında arttırmış. Ve bununla birlikte 9 aylık finansal sonuçlarına göre özellikle 9 ayda net karı ilk 9 ayda 516.4 milyon TL olmuş. Otokarda o kadar güzel hareketler oldu ki zaman zaman yukarı yönlü hareketlerle ve bu gelişmelere baktığımızda piyasa çarpanları anlamında fiyat kazancı, piyasa değeri ve ödefter değeri ve şeye baktığımızda ve genel görüntüye şunu söyleyebilirim. Otokar model portföylerde yerini korumaya devam eder.
ABD'de de bilanço sezonu dedik Belgin Hanım. Çok kısa ona da bakalım, bir göz atalım. Bakalım. Ne dersiniz? Başta gündemi konuştuk. Bugüne ilişkin verileri ABD tarafında takip edeceğimiz ama orada hangi hisseler var bakalım. Microsoft, Alphabet ve Twitter.
Evet. Bunlar sosyal medya ve sosyal medyaya destek veren şeyler, sağlayıcılar. Burada baktığımızda özellikle Google'ı ana şirketi Alphabet önemli, merakla takip ediyoruz. Ve yine Twitter'da da 3. çeyrek gelirlerinde ciddi bir artış beklentisi %68 seviyesinde gerçekleşmiş. Son derece önemli. Bu da şunu gösteriyor aslında bize. Bilişim, yazılım ve sosyal medya gücünü korumaya devam edecek. Buradaki milyon dolarlık rakamlar boşuna değil.
Peki, bilanço sezonu devam ediyor. Yarın bakmaya devam edeceğiz Belgin Hanım. Yarın tekrar görüşmek umuduyla görüşmek diyelim. Bile. Evet efendim, portföy yönetimini ekonomist Belgin Maviç'le birlikte nokta alıyoruz. Biz tekrar saat 12'de görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın.
Podcast dinle.